Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Tefsir dersimizde Bakara suresi 177. ayetindeyiz. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Fakat iyilik kişinin Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere iman etmesi, ona olan sevgisine rağmen malı akrabalara, yetimlere, yoksullara, yolculara, dilencilere ve kölelere vermesi, namazı dosdoğru kılması, zekatı vermesi, ahitleştiklerinde yerine getirmesi, yani söz verdiğinde yerine getirmesi, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta sabretmesidir. İşte sadık olanlar onlardır ve sakınanlar da, takva sahipleri de işte onlardır. Ebu'l-Aliye Rahimullah diyor ki, Yahudiler batıya, Hristiyanlar da doğu tarafına doğru namaz kılarlardı. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Asıl iyilik imandır. Onun hakikati ise ameldir. Bunu Taberi ve İbn Ebi Hatim rivayet ediyorlar. Yani imanın hakikatinin amel olduğunu ifade eden, seleften gelen naslardan, ifadelerden birisi bu da. Mücahit Rahimullah da şöyle diyor. Asıl iyilik Allah'a itaatin ve bu yönde yapılan şeylerin kalbe nüfuz edip yerleşmesidir. Bunu da sahih bir isnatta Taberi rivayet etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh sevgisine rağmen malı vermek kavli hakkında şöyle dedi. Kişinin sağlıklıyken, mal konusunda hırslıyken, uzun yaşamayı umup fakir düşme korkusu taşıyorken malını vermesidir. Yani asıl iyilik cüzlerinden birisi bu. Kişi mala olan sevgisine rağmen, yani ona ihtiyaç hissettiğinde, yani mala karşı hırslıyken, fakir düşme korkusu da var. Böyle bir haldeyken malını Allah yolunda vermesi. Bunu sahip bir isnatla Abdurrazzak, Said bin Mansur, Taberi, İbn Ebi Hatim, Hakim ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Selman bin Amir et-Tabbi radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yoksula verilen sadakaya bir sadaka sevabı verilir. Akrabaya verilen sadakaya ise hem sadaka hem de sıla-i rahim sevabı verilir. Yani akraba, yoksul olan akrabaya vermek, akraba olmayan bir yoksula vermekten daha üstündür. Bunu sahih bir isnatla Hakim, Tirmizi, İbn-i Mace ve Nesai rivayet etmişlerdir. Ebu'l-Aliye diyor ki, Allah adına söz verip de bundan cayan kişiyi Allah Teala cezalandırır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zimmetini verip de sonradan bu zimmete ihanet eden kişinin de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde hasmı olur. Yani onun davacısı olur. Bu Allah ve Resulü adına eman vermek, güvence vermek, işte anlaşma yapmak, söz vermek, bir kimseyi güvencesi altına almak, bütün bunları bozmaya yönelik bir ifade. Bunu da sahip isnatta Taberi ve İbn Ebi Hatim rivayet ediyorlar. İbn Ebi Hatim'in diğer rivayetinde Ebu'l-Aliye şöyle dedi. İşte sadık olanlar imanı söyleyen ve amel ederek gerçekleştirenlerdir. Yani imanın söz ve amel, kalbin sözü ve dilin sözü, kalbin ameli ve azaların ameli. Selefin ittifak ettiği şeyi burada da ifade ediyor. 178. ayet. Ey iman edenler! Ey iman edenler diye başlayan ayetler biliyorsunuz Medine'de nazil olan ayetlerdir ve ey iman edenler hitabıyla başlayan her ayet mutlaka fıkhi hükümler içerir. Burada da böyle bir hitap var. Öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Hür ile hür, yani hüre karşı hür. Köle ile köle, kadın ile kadın. Her kim de kardeşi tarafından bir şey affedilirse artık örfe uymalı ve ona güzellikle ödemelidir. İşte bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim de bundan sonra haddi aşarsa onun için çok acıklı bir azap vardır. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, İsrailoğullarında kısas var, diyet yoktu. Yani öldürme kısası, kısas olarak öldürme vardı, diyet yoktu. Ama İslam'da nasıl bir hüküm gelmiş hafifletme olarak? Diyet, yani öldürülen kişinin yakınları kısas talep etmeyip de diyete razı olabilirler. İslam'da bu hafifletme gelmiş. Bu ümmet için bu ayet, yani Bakara suresi 178. ayeti nazil oldu. Ayette geçen bağışlanmak, kasıtlı olarak öldürmede mağdur tarafın diyeti kabul etmesidir. Kısas zaten kasıtlı öldürmelerde söz konusudur. Yani kazayla öldürmelerde kısas söz konusu değil. Bunlarda diyet vardır aslen. Fakat kasıtlı öldürmede de diyet şeklinde bir hafifletme gelmiştir bu dinde. Allah böylesi bir hükmün daha önce İsrailoğullarına bu konuda farz kılınan hükümden daha kolay ve hafif olduğunu bildirmiştir. Bunu sahip bir isnatta Bukhari rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman kısas olarak bir kafire karşılık öldürülemez. Bunu da yine sahip bir isnatla Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bu hadis uzunca bir hadis esasında. Uzunca bir hadisin bir kısmı. Ebu Cuhayfe radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh'a şöyle sorar. Siz de, yani siz Ehl-i Beyt'te, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başkalarından ayrı olarak özel bir ilim vermesi söz konusu mu? Yani size özel has kıldığı bir ilim var mı diye soruyor. Ali radıyallahu anh da diyor ki, yemin ederek, hayır böyle bir şey yok. Ancak diyor, kula verilen anlayış başka diyor. Yani Allah'ın kula fıkıh lütfetmesi, anlayış lütfetmesi başka. Bir de şu kağıtta yazılı olanlar diyor. O kağıtta neler vardır diye sordum diyor Ebu Cuhayfe radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte Müslümanın kısas olarak kafire karşılık öldürülemeyeceği hükmü, işte köle azadıyla ilgili bazı hükümler, bunlar var diyor. Yani başkalarından ayrıca özel bir ilim, yani bu gizli ilimler dedikleri şeyler verilmemiştir. Bu hem tasavvufa karşı bir reddiyedir. Yani işte tasavvuf yolunu Ali radıyallahu anh yoluyla özel bir şekilde verdi şeklindeki iddialara, batını ilim iddiasına bir reddiyedir. Hem de Hanefi mezhebine bir reddiyedir bu rivayet. Çünkü Hanefiler kafire karşılık Müslümanın kısas olarak öldürüleceği kanaatindedirler. Ebu Hanife'nin kanaatidir bu. Yani zimmi bir Yahudi, zimmi bir Hristiyan, Müslüman topraklarında vergi vererek yaşayan bir zimmet ehlini bir Müslüman öldürürse, kasıtlı olarak öldürürse, buna kısas olarak o Müslüman da öldürülür demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise Müslüman kafire kısas olarak öldürülemez buyuruyor. Hizbut Tahrir'inde anayasa taslağında Müslüman zımmıya karşılık öldürülür hükmü vardır. Hanefi mezhebine uyarak bu hükmü işlemişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'dan, önceleri kısasta kadına karşılık erkeği öldürmez, erkeğe karşılık erkeği, kadına karşılık da kadını öldürürlerdi. Sonra Allah bu ayeti indirdi. Böylece kasıtlı öldürme ve yaralamalarda erkek olsun kadın olsun hür olanları kendi aralarında eşit kıldı. Aynı şekilde kasıtlı öldürme ve yaralanmalarda erkek olsun kadın olsun kendi aralarında eşit kıldı. Bunu da Hasan bir isnatla İbn Ebi Hatim, Taberi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani önceleri erkekle kadın denk görülmediğinden bunlar İşte birbirine kısıtlı olarak öldürülmüyordu. Fakat Allah Azze ve Celle bu ayette ne diyordu? Öldürülenler hakkında size kısas yazıldı. Hüre karşılık hür. Erkek ya da kadın fark etmez. Köleye karşılık köle. Erkek ya da kadın fark etmez. Evet. Kadın ile kadın, her kim de kardeş tarafından bir şey affedilirse artık örfe uymalı ve ona güzellikle ödemelidir. Ayet böyle devam ediyordu. Bakara 179. ayeti, kısas da sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri, umulur ki sakınırsınız. Allah Azze ve Celle açık bir ifadeyle kısas da sizin için hayat vardır
diyor.
Nasıl bir hayat? Yani birisini öldürene karşılık bu kişi öldürülecek, katil öldürülecek. Nasıl bir hayat var? Bu caydırıcı bir ceza olması bakımından böyle. Bugün bu cezayı kaldıran, beşeri hükümler koyan kimseler cinayete karşı müebbet hapis gibi daha başka hükümleri daha uygun görmüşlerdir. Bunu daha güya insancıl, daha insani görmüşlerdir. Ve cinayetler alabildiğini artmıştır. Çünkü bu müebbet hapsi yiyen bile neticede yöneticilerden bir yönetici geliyor, bir af çıkarıyor. İşte cezası seneli cezalara dönüştürülüyor. Çıkabileceği bir cezaya dönüşüyor. Vesaire vesaire. Bazen insan yani ölümü göze almadığı için ebedi olarak hapse yatmayı bile göze alabiliyor. Yeter ki karşıda kin duyduğu, artık öldürmek istediği kişi neyse bunu öldürmeyi göze alabiliyor. Allah Azze ve Celle ise sizin için hayat kısastadır diyor. Bunu Katade şöyle açıklıyor. Kısasla hayat caydırma ve ibret alma vardır. Kişi kısası aklına getirdiği zaman öldürmekten vazgeçer. Çünkü karşında kendisi de öldürülecek. Bu ceza uygulansa bakın cinayetlerin epey bir önüne geçilir. Allah'ın hükmü budur. Said bin Cübeyr rahimullah da dedi ki, aklı olan her kişi için öldürmeden önce bunun karşılığında kısasla öldürüleceğini hatırlar ve bundan vazgeçer. Bu şekilde belki kısastan çekinerek kan dökmekten sakınır. 180. ayet, sizden birine ölüm gelip çattığı zaman eğer bir hayır bırakacaksa anaya, babaya ve akrabaya örfe uygun bir şekilde vasiyet etmek muttakiler üzerine bir hak olarak size yazıldı. Bu vasiyeti emreden bir ayet. Bakın şimdi İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki eğer hayır bırakacaksa kavminde hayırdan maksat geriye mal bırakmışsa demektir. Bunu Hasan bin Sinan'da Taberi ve İbn Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. Arapçada hayır kelimesi iyilik, üstünlük manasına geldiği gibi mal manasına da gelir. Nitekim Adiyat suresinde hayır kelimesi mal anlamında geçer. Nasıldı ayet? Ve innehu yuhibbul hayri leşedid. Şüphesiz ki insanın hayra olan sevgisi çok şiddetlidir. Yani mala olan sevgisi çok şiddetlidir. Burada da hayır kelimesi mal anlamında geçmiştir. Bu ayette de böyle. Hayır mal demek. Yani dünya malı bu manada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Varis için vasiyet yoktur. Bu hadisi Ahmet ve Tirmizi sahip isnatlar rivayet etmişlerdir. Yani ayette sanki vasiyet emrediliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da varis için vasiyet yoktur buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh da diyor ki, önceleri kişiyle çocukları varis olur. Anne, baba ve akrabalara sadece vasiyetten pay verilirdi. Yani eğer vasiyet etmemişse, varisi bile olsa pay alamazdı. Sonra Allah Azze ve Celle bunu miras ayetiyle dilediği gibi nesetti. Miras ayeti Nisa suresinin 11, 12 ve 176. ayetleridir. Bu ayetlerle nesetti. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da varis için vasiyet yoktur buyurdu. Yani varis için vasiyet olmaz. Vasiyet yaptığın zaman varisin hakkı da engellenmiş olur. Mesela bir kimse işte benim şu varisime malımdan bir şey vermeyin deme yetkisine sahip değildir. Allah Azze ve Celle onları varis kılmıştır. Ancak dinleri bir olmak şartıyla. Kafir Müslümana, Müslüman kafire varis olamaz. Bakara 181. ayet. Her kim de bunu işittikten sonra onu değiştirirse, bunun günahı elbette ki onu değiştirenin üzerinedir. Şüphesiz ki Allah semidir, alimdir. Yani hakkıyla işten, hakkıyla bilendir. İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet hakkında da şöyle diyor. Sonradan bu vasiyet değiştirilirse de başta onu vasiyet eden Allah'tan mükafatını almış ve bu yöndeki görevini yerine getirmiş olur. Yani vasiyet edip de vefat eden kimse görevini yerine getirmiştir. Vasiyetini yapmış, yerine getirmiştir. Ama sonradan bu vasiyeti değiştiren işte Allah Azze ve Celle onları tehdit ediyor. Yani yapılmış bir vasiyette değişiklik yapanları bu ayetiyle tehdit ediyor. Katade dedi ki, birinin yaptığı vasiyeti bizzat duyduğu halde değiştiren bunun günahını yüklenir. Evet, bunları Taberi ve İbn-i Ebihat'in rivayet etmişlerdir. Hasen ve sahih bir isnatta. Vasiyet
isnatta. Edilebilen kısmındaki vasiyeti değil mi?
Tabii. Bazen vasiyet sadece mal bırakmakla olmaz. Yani şu şöyle yapılsın, ben öldükten sonra bu böyle yapılsın der. Vasiyetler çıktıktan sonra kalan mal varislere bölüştürülür. Mesela der ki, buna umra ve rukba denilen hükümler denir. Fıkıhta umra babı ve rukba babı vardır. Ömürlük bağış ve ölümünden sonra bağış olmak üzere. Mesela umra ömürlük bağıştır. Yani ben hayatta olduğum sürece bundan falanca faydalansın der. Buna umra denilir. Öldüğü zaman ondan intifa hakkı, faydalanma hakkı o kimseden kalkar. Rukba ise ben öldükten sonra bu malı artık falanca, mesela şu tarlayı Allah yolunda vakfediyorum der. Bak bu vasiyet. Bunlar düştükten sonra varisler pay sahibi olur kalan mallardan. İşte kim bunu değiştirirse işittikten sonra tehdit bunlar hakkında. 187. ayet. Bu da önemli hükümler içeren bir ayet. Pek çok, özellikle oruçla ilgili pek çok hükümler içeriyor. 182.
182.
Ha, estağfurullah. Biz bir sayfada ama çevirmişiz. 182 doğru, estağfurullah. Her kim de vasiyet edenin yanılacağından veya günaha düşeceğinden korkup onların aralarını düzeltirse kendisi için hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir. Gafur, Allah Azze ve Celle'nin bağışlayıcı olması. Rahim, merhamet sıfatı. Merhamet sıfatını ifade eder, merhametli olması. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayet hakkında şöyle demiştir. Ölen kişi yaptığı vasiyette hata etmişse veya haksızlıkta bulunmuşsa velilerin, yani ölenin yakınlarının o hatayı düzeltmeleri, haksızlığı gidermelerinde bir sakınca olmaz. Bunu Taberi ve İbn-i Ebi Hatim Hasan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani haram olan bir vasiyet gibi. Mesela ölen kimse bir dükkanı vardır misal, bu dükkanımı işte meyhane yapın der. Bunun gibi. Böyle haram bir vasiyette bulunmuşsa bunu düzeltmeleri gerekir. Bundan dolayı günah yoktur. Yani varislerin, velilerin bunu değiştirmeleri gerekir. Haram olan bir şeye işte sırf vasiyet etti diye izin verilmez. Mesela şöyle de diyebilir. Ben ölünce cenazemi yakın. Veliler buna uyamaz. Haram olan bu pihusta vasiyet yerine getirilmez. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölüm anında yaptığı vasiyette haksızlık edenin bu haksızlığı nasıl düzeltiliyorsa hayatta olanın verdiği sadakada yaptığı haksızlık da düzeltilir. Nitekim fiili olarak bunu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da yapmıştır. Bunu İbn-i Ebi Hatim sahip bir isnatla rivayet etmiştir Ayşe radıyallahu anh'dan. Numan bin Beşir radıyallahu anh evlatları arasında mal bağışlarken, hayattayken yapıyor bunu. Mal bağışlarken eşit davranmıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a hanımı itiraz ediyor. Bunu diyor, Allah Resulü'nü şahit tutmadıkça ben kabul etmiyorum bunu diyor. O da geliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a. İleride gelecek bu rivayette uzun şekliyle aktaracağız. Ben zulme şahitlik etmem diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam. Evlatlarınız arasında eşit bağışta eşit davranın diyor. Adil olun, eşit davranın diyor. Vettekullah ve adilu beyne evladikum. Allah'tan korkun, Allah'tan sakın ve evlatlarınız arasında adil davranın, eşit davranın. Bakın buradaki eşit davranışla öldükten sonraki eşit davranış bir değil. Mesela bu adam ölse varislerine mal nasıl kalır? Kıza bir, erkeğe iki pay düşecek şekilde kalır. Ama hayatta yaptığı bağışta erkeğe de kıza da eşit davranmak zorundadır. Böyle bir fark var. Buradaki adalet bu, vefatından sonraki adalet diğeri.
Eşitlik hocam, yani bu yönlü mü anlaşılması? Ölmeden evet. Malı bölerse eşit.
Yani burada yani, adalet demiyor da eşitlik diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam.
Hani mesela bir evlat vardır, hani daha hayırlı, ilimde şartlı, diğeri de biraz sıkıntılı diyelim. Yani ona daha çok hayırda bulunabilir mi? Eşitlik illa sayı olarak mı? Onu diğer türlü mü adalete giriyor?
Evet. Diğeri adalettir. Eşitlik dediğin zaman...
Erkek ve kadın ayrı mı? Gidim tabii.
Kişi ölmeden çocuklarına eşit miktarda pay
bırakabilir. Ölmeden önce bağış yapacağı zaman evlatlarına eşit davranmalıdır. Yani birisi benim işimi, gücümü daha çok üstleniyor, diğeri hayırsız deyip böyle bir ayrım yapamaz.
Kız erkek.
Hayattayken yapamaz böyle bir şey yani. Bu ayrıma izin vermiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve buna zulüm diyor.
Alıp vermez mi?
Nasıl?
Oğlun birine yardım ediyor, ev alıyor, oğluna yardım ediyor mesela.
Diğer evlatlarına da yapıyor mu aynısını?
Yok.
İşte. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buradaki adaleti öyle bir şey yapıyor ki öpücükte bile çocuklarını evlatlarını öperken bile eşit davranılmasını istiyor. Zaten evlatların yanlış yollara sevk olmasında genelde bu tip sebepler vardır. Adil olmama vardır. Yani eşit olmama vardır. Bakara 183. ayet. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. Buradaki yazılma kutibe aleykum yani farz kılındı manasındadır. Dağfel bin Hanzala radıyallahu anh dedi ki Ramazan orucu Hristiyanlara da farz idi. Bir defasında kralları hastalanınca Allah ona şifa verirse bir aylık oruca 10 gün daha ekleyeceğiz dediler. Krallarını çok seviyorlarmış demek. Kralımız şifa bulursa, Allah ona şifa verirse, bu oruca bir 10 gün daha ekleyeceğiz. Bundan sonra oruçları 40 gün tutacağız misal. Böyle bir adak yapıyorlar. Farz ekliyorlar yani, ekleme yapıyorlar. Sonrasında kralları et yiyip ağzından rahatsızlandı. Yine Allah ona şifa verirse, oruca 7 gün daha ekleyeceğiz dediler. Bu kraldan sonra gelen kral, yani o demek ki vefat etmiş, sonra bir kral geçmiş. Orucu bu şekilde eksik bırakmayız. 3 gün daha ekleriz. 47 oldu ya, 50'ye tamamlarız. Orucu da bahar aylarına kaydıracağız dedi. 50 gün yapacağız ama bahar aylarına kaydıracağız dedi. Bu şekilde oruç tuttukları gün sayısını 50'ye çıkardılar. Yani bir bidat çıkardılar. Bunu sahip isnatla Taberani ve tarihinde Bukhari rivayet etmişlerdir. Bukhari Tarihul Kebir adlı eserinde rivayet etmiştir. Bu bidat çıkarmadır. Yani dinde ekleme yapma. Bazıları bir ara bir zamanlar bir röportaj yapıyorlar. İşte futbol takımlarının Avrupa maçları var. Galatasaray mıydı hangi takımdı bilmiyorum. İşte Ramazan ayında futbolcular şimdi oruç tutmalı mı tutmamalı mı? İşte ülkeyi temsil edecekler. Daha hayırlı değil mi oruç tutmasalar falan diye. İşin tabii seferlik boyutunu falan hiç kimse şey yapmıyor da. Yok, akıllarına gelmiyor da. Bu yönlü şey yapıyorlar. Vatandaş diyor ki, ya diyor bütün kabahat aslında diyor, Diyanet'in diyor. Başka bir ayağı verseler ne olur sanki? Yani sanki bu insanların elindeki bir yetki. Yani kış aylarına al, 10 günde fazla tut. Yani bunu Türkiye'de yapanlar olmuş bazı köylülerde. Mesela hasat çalışmaları falan. İşte Ramazan'da oruç tutmuyor. Niye? İş var. Yani iş olması Allah Azze ve Celle'nin getirdiği bir takım kolaylıklar var. Bunlardan zaten yüz çevirmeleri sebebiyle bu sıkıntılar çıkıyor da orasına ileride gireceğiz. Bu sefer dinle oynuyor. Diyor ki ben kışın tutayım 50 gün tutayım canım diyor. Yani dinle oynuyorlar. Allah Azze ve Celle bunu vakitleri belli bir farz olarak tayin etmiştir. Burada oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi size de yazıldı denilirken, yani öncekilere vakitli bir şekilde farz kılındığı gibi size de vakitli bir şekilde farz kılındı manası vardır. Bunu da bir sonraki ayet net ifade ediyor. Oruç sayılı günlerdir. Bakara 184. Oruç sayılı günlerdir. Yani belli günlerdir. Sizden her kim hasta veya yolculukta olursa, seferi olursa, sayılı olarak başka günlerde oruç tutmak vardır. Bakın burada fıkhi hükümler, oruçla ilgili ayrıntılar buradan itibaren gelmeye başlıyor. Ona güç yetiremeyenlere de, oruca güç yetiremeyenlere de bir fakir doyumu fidye vardır. Yani her gününe bir fakir doyumu fidye vardır. Her kim de gönlünden bir hayır yaparsa işte bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha da hayırlıdır. Ayşe radıyallahu anh'a da Hamza bin Amr el-Eslemi, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yolcu iken oruç tutalım mı diye sordu. Kendisi çokça oruç tutan biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilersen tut, dilersen tutma buyurdu. Bu hadis gösteriyor ki seferi olan kimse dilerse tutar, dilerse tutmaz. Yani yolculukta bir ruhsat var. Zaten ayette açık bir ifade var. Hasta veya yolcu olursanız, hastalık da sınırlanmamıştır. Parmağı ağrıyan, başı ağrıyan, ayağı ağrıyan, yani hastalık genel bir isimdir. Bunu yani umumi olarak geldiği için burada hangi hastalık var diye sayılmadığı için bunu insan kendi nefsinde, vicdanında değerlendirir ve tutar veya tutmaz. Ama tutmadığı zaman başka günlerde kaza eder. Ayette geçtiği gibi. Kaza eder. Hasta ve yolcu için. Hasta ve yolcu oruç tutmadığı zaman bu. Burada bakın şimdi ne var? Hasta kaza edebilir. Yolcu kaza edebilir. Ne zaman kaza edecek? Bir sonraki Ramazan gelmeden mi kaza etmeli? Allah Azze ve Celle eyyamin uhar diyor. Yani bunu da nekre bir ifadeyle bildiriyor. Yani illaki bir sonraki Ramazan gelmeden kaza etmesi lazım diye şart koşanlar burada isabetli değildir.
Ayşe annemizden bir
rivayet var. Bir sonraki senenin Şevvalinde Şevval bir sonraki senenin Şevvali diyor yalnız. O senenin Şevvali değil. Yani bir Ramazan geçiyor ondan sonraki Şevval'de tutardık diyor. Yani o hadis de bunu destekliyor esasında. Eyyamin uhar yani Allah Azze ve Celle sınırlamamış. Başka günlerde tutar. Bu başka günler hangi gün? İsterse bir sene sonra ister iki sene sonra bu kişinin kendi vicdanında. Ama bu tip şeylerde bir an önce acele davranıp da borçlu gitmemek en güzelidir. Şayet böyle bir durumda olursa velileri fidye verir onun adına. Sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? Tutmaya güç getiremeyenler, bak vadesinden önce yani oruçlu yeta demeden ölen kimse buna güç getiremeyendir. Bunun yerine fidye öder. Güç getiremeyen, hamile, emzikli. Eğer güç getiremiyorsa, güç getirirse Ramazan ayında tutar. İsterse tutar. Ama güç getiremiyorum dedi, tutmadı. Buna fidye vardır. Orucu kaza etmek yoktur. Allah Azze ve Celle ayetinde de bunu böyle bildiriyor.
Tutmasa veya olur yani, tutmasa olur yani. Çocuğu var.
Emzik. Tutmasa olur değil, tutamaz.
Tutamaz değil mi?
Yani Ramazan ayındaysa eğer tutarsa tutar. Ramazan ayında tutamazsa hastalığı yani o durumunun ağırlığı sebebiyle hamile ve emzikli ayrı bir konumda. Güç getiremeyenler konumda veya yaşlıdır.
Çalışma.
Bunlar için mesela yaşlı veya çalışmaktan dolayı tutamıyor. Bu adam kaza etmez. Fidye vermek zorundadır. Ağır iş yapıyor. Yaz aylarına geldi. Adam çalışıyor. Güç getiremiyor oruca.
Hasat mesela.
Hasat gibi. Güç getiremiyor. Ne yapacak? Fidye verecek bu adam. Evet.
Hasat beklemez.
İbn Abbas radıyallahu anh'a kaza orucu hakkında şöyle dedi. Dilerse peş peşe, dilerse ayrı ayrı tutar. Çünkü Allah Teala diğer günlerden tutsun buyurmuştur. Bakın az önce yaptığım açıklama İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelmiştir. Bu selefin anlayışıdır. Üstelik Kur'an'ın tercümanı olan İbn Abbas radıyallahu anh'ın anlayışıdır. Bunu hüccet getirerek söylemiştir. Peş peşe tutması da şart değil. Yani 10 gün diyelim tutamadı Ramazan'da. Yolculuktaydı veya hastaydı. Başka bir 10 günü ayrı ayrı tutabilir miyim? Yoksa hepsi ard arda mı olmak zorunda? Bak bu sorunun cevabı. Eyyamun uhar yani nekre geldiği için peş peşe şartını koşmamıştır Allah Azze ve Celle. Kim bunu şart koşarsa delil getirmesi gerekir.
Allah'ın mutfağı değildir.
Evet.
Hocam ayette yolcu, hasta ve güç yetiremeyenler peş peşe gelip
kim? Bak sizden her kim hasta veya yolculukta olursa sayılı olarak başka günlerde oruç tutar. Ona güç yetiremeyenlere de bir fakir doyumu fide vardır.
İki cümle.
Ayrı.
Ayrı.
Seleme bin el-Ekva radıyallahu anh'ten Allah Teala'nın ona güç yetirenler de bir fakir doyumu fidye versinler ayeti nazil olunca oruç açmak isteyen fidye verdi. Nihayet ondan sonraki ayet nazil olup onu neshetti. Bu sahabeden iki farklı görüşten birisi. Seleme bin Ekva'nın görüşü bu. Bir sonraki ayet, biraz sonra 185. ayeti okuyacağız. bu ayetin bunu neshettiğini düşünüyor Seleme bin Ekva. İbn Abbas radıyallahu anh da şöyle diyor. Ayetteki yutiqunehu kelimesi oruç kendilerine zor gelen kimseler demektir. Fidye bir yoksulu doyuracak fidye miktarıdır. Femen tetavva'a hayran demek, fakir ve yoksulu doyurma konusunda fazladan gönlünden koparak iyilik ve ikramı artırsa demektir. Yani bir fakirin doyum diyelim 10 liralık bir yiyecekken bu adam 20 liralık veriyor. Bu kendi gönlünden kopan bir hayırdır. Bu daha hayırlıdır. Yani buna bir izin var, meşrudur bu. Bunu İbn Abbas böyle açıklamış. İkramı artırsın. Bu ayet nesh edilmiş değildir. Nesih yok diyor yani bu ayette. Nesh edilmiş değildir. Bu onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmaya güç yetiremeyenlere ve şifa bulmayan hastalar için ruhsat vardır. Yani fidye verme ruhsatı vardır. Bunu Bukhari evet Bukhari ve Nesai rivayet etmişlerdir. İbn Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz ümmi bir ümmetiz. Yazmaz ve hesap yapmayız. Ay şöyle ve şöyledir. Yani bazen 29, bazen 30'dur. Bu hadis de Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri bir hadis. Önemli bir menheç hadisi bu da. Özellikle günümüzde söz konusu daha çok edilen önemli bir menheç hadisi. Yanlış tercüme yapmaları sebebiyle, kasıtlı olarak tercümeyi çarpıtmaları sebebiyle farklı manalar yüklüyorlar. Şöyle tercüme ediyorlar. İşte biz ümmi bir topluluğuz. Okuma bilmeyiz, yazma bilmeyiz, hesap bilmeyiz. Ay bazen şöyledir, bazen böyledir. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun, hilali gördüğünüz zaman bayram edin. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte yazı, hesap bilmiyordu. Yani onlar, sahabeler bilmiyordu. Ama biz biliyoruz, hesap falan biliyoruz. O yüzden hesaplarla Ramazan'ı ve bayramı tespit ederiz diyorlar. Böyle değil. Biz yazmaz ve hesap etmeyiz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hilali gördün mü oruç tutarız. Hilali gördün mü, yani Şevval hilalini gördün mü bayram ederiz. Yani bu ümmetin özelliği budur. Dolayısıyla farklı bir yol tutan, yazarak hesap etmeye kalkanlar bu ümmete muhalefet edenlerdir. Bu ümmetin özelliğine muhalefet edenlerdir. Hesap bilenler vardı sahabelerden. Muaviye radıyallahu anh matematikçiydi. Mesela yani. Vahiy katipleri vardı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sürü. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 17 günde Yahudilerin dilini öğrenmiştir. 17 günde. Bugün öğrensinler hadi 17 günde bir dili öğrensinler. Sahabiler öyle yani cahil cühelayı da demeye getiriyorlar yani. Böyle değil. 185. ayet. Ramazan ayı ki insanlar için hidayet olan Kur'an, doğru yolu gösteren ve hak ile batılı ayıran apaçık deliller halinde onda indirilmiştir. Yani Ramazan ayında indirilmiştir. Berat gecesinde değil. Yani halk arasında böyle bir yanlış bir kanaat var. Berat gecesinde değil. Ramazan ayında indirilmiştir. Sizden her kim o aya şahit olursa oruç tutsun. Hasta olan veya yolculukta bulunan kimse için, bakın tekrar aynı hükümler, sayılı günler, sayılı olmak üzere diğer günlerden tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, sizin için zorluk istemez. Böylece sayıyı tamamlayasınız ve sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltesiniz. Umulur ki şükredersiniz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde sema kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlenir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Mihcen bin Edra radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir adam görünce bir süre uzaktan onu seyretti. Sonra bana sence bu adam namazında samimi midir dedi. Yani ihlaslı mı, samimi midir dedi. Ben ey Allah'ın Resulü, Medine halkı içinde en çok namaz kılan kişidir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ona duyurma ki onu helak edersin. Allah Teala bu ümmeti için zorluğu değil kolaylığı istemiştir. Bu sözü ona duyurma. Yani Allah'ın bu ümmet için zorluk değil kolaylık istemesi bağına demek ki bu meselede dahil. Onun işini zorlaştırmış oluyorsun. Eğer işte onu ibadetinden dolayı översen. Bunu ona duyurma diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunu da Hasan bin İsnad'la Tayalisi ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Huzeyfe radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan hilalini görmeden veya hava kapalı ise, bakın ifadeye dikkat edin. Yani şu hadisin lafzına dikkat edin. Ramazan hilalini görmeden veya sizden birisi görmeden, herkesin bizzat görmesi şart değil. Ramazan hilalini görmeden veya hava kapalı ise Şaban ayını 30'a tamamlamadan oruca önceden başlamayın. Yani şek günü gibi veya Ramazan'ı karşılama maksadıyla oruca hazırlık olsun diye önceden bir gün önce, iki gün önce başlamayın. Yasak var. Yani bu yasak kesinlikle kaçınmayı ifade eder. Hesapla oruca başlamaktan da yasaklayan bir hadistir. Çünkü Ramazan hilalini görmeden veya hava kapalı olduğu için Şaban'ı 30'a tamamlamadan, yani iddet tamamlanmadan oruca başlamayın. Devam ediyor. Oruca başladığınız zaman da bir daha hilali görene kadar veya orucunuz 30 güne tamamlanana kadar orucu bitirmeyin. Bu hadisi sahih bir isnatla Ebu Davud, Nesai ve Darikutni rivayet etmişlerdir. 186. ayet. Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ki ben yakınım. Dua ettiği zaman bana dua edenin duasını kabul ederim. O halde bana uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yola iletilsinler. İman etsinler ki doğru yola iletilsinler. Bakın bu kader inkarcılarına da bir cevaptır bu ayet. İman etsinler ki, yani iman ettikleri zaman iletilmeleri kime ait? Hidayet edilmeleri Allah Azze ve Celle'ye ait. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz acele etmediği sürece duasına icabet edilir. Allah Azze ve Celle icabet edeceğini bildirmiş ama şartlarından birisi demek ki acele etmemesi. Acele etmesi dua ettim de kabul edilmedi demesidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Dua meselesi oldukça geniş bir bab esasında. Yani ilmin bablarından bir babdır. İbadetin cüzlerinden bir cüzdür dua. Hatta en önemli cüzüdür denilebilir. İnsanların en çok şirke yakın oldukları ibadet cüzlerinden bir cüz. Ahkam olarak burada sadece bir tanesi zikrediliyor. Duada acele etmeyeceğim. Yani Allah icabet etmedi. Dua ettim Allah icabet etmedi. Yani bu söz demek ki sakındırılan bir söz. Allah Azze ve Celle'nin duaya icabeti başka hadislerde açıklandığı gibi özellikle Bukhari'nin Edebül Müfredi'nde duayla ilgili bölümlere bakabilirsiniz. Burada açıklayıcı bilgiler var, hadisler var. Kişi bazen dua eder. Allah Azze ve Celle onun hayrına olarak o duasına icabet etmez. Yani dünyada icabet etmez. Fakat ahirette kendisine sevap bol karşılık olarak, yani bir ecir olarak, dereceler olarak kendisine yazılır. Bu da bir icabetin türüdür. Dolayısıyla bunu bilmeyen bir insan ben dua ettim de bana icabet edilmedi demesi abestir. Allah dualara icabet edendir. Hatta siz bilmezsiniz, Allah bilir. Sizin şer zannettiğiniz şeylerde hayır, hayır zannettiğiniz şeylerde şer vardır diyor Allah Azze ve Celle. Sen hayır zannederek onu istersin. Halbuki o aslında şerdir senin için. Allah vermez onu. Senin iyiliğin için vermez. Ve dua ettiğin için de yani bir ibadet yapıyorsun. Yani duanın kendisi bir ibadet. İster icabet edilsin, ister edilmesin. Allah indinde sevap kazanacağın bir ibadettir dua. Onun dünyada icabet edilmemesi kulun menfaatine olduğu içindir. Evet. Kullarım sana benden sorarlarsa muhakkak ben yakınım. Bu da işte tevessül gibi, aracı koymak gibi şüpheleri reddeden bir ifade. Yani illa aracı koymalısın. Yoksa Allah işte bizim duamızı kabul etmez gibi batıl sözlerden uzak durmak lazım. Bunlar çünkü insanların şirke düşmesine kadar götürmüştür. Hatta isim sıfatlarda sapmalarına götürmüştür. Mesela halk arasında duyarsınız. İşte Allah Azze ve Celle'den dua istemek trafoya elini sokmak gibidir. Bak bir mahluka benzetme var. Bu mahluka benzetmenin bir türü. Diğer bir türü şu. Tevessüllerini savunabilmek için şöyle derler. Nasıl ki işte bir yöneticinin, sultanın kapısına gittiğin zaman kapıcıyı araya sokarsın. Yani aracı olacak birilerini ararsın, bir şefaatçi ararsın. Duada da böyle tevessül etmek lazım. Birilerinin yüzü hürmetine katmak lazım gibi şeyler söylüyorlar. Bu da Allah'ı mahlukuna benzetmektir. Ne açıdan? Bu sultan, belediye başkanı, yönetici kimse artık kapısının arkasındaki adamı bilmez. Onun ahvalini, ihtiyacını, derdini bilmez. Kalbinden geçenleri bilmez. Ama Allah Azze ve Celle öyle değildir. Aracıya ihtiyaç yoktur. Allah senin halini yüzü su hürmetine istediğin kimseden çok daha iyi bilir. Yani Allah'ı burada da mahluka benzetmiş oluyorlar. Ve Allah Azze ve Celle ayetinde açık açık diyor ki doğrudan benden isteyin. Kullarım eğer soracak olanlarsa beni, ben kullarıma yakınım. Başka bir ayette şah damarından yakınım buyuruyor. Bana dua edene icabet ederim diyor. Sonra mesela Araf suresinde gelir bu ayette. Sonra diyor ki Allah Azze ve Celle bana ibadetten büyüklenenlere gelince, yani doğrudan Allah Azze ve Celle'den istememeyi Allah Azze ve Celle kendisine karşı büyüklenmek olarak niteliyor. Yani aracı katmak veya dua etmemek, ihtiyaçlarını Allah'tan istememek. Bu Allah'a karşı büyüklenme olarak. Çünkü ne demektir bu? Allah Azze ve Celle kullarına nasıl dua edeceklerini kendisi beyan etmiştir. Gerek kitabında gerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde. Kendisinden nasıl isteyeceğimizi bildirmiştir. Kişi böyle yapmadığı zaman şöyle demiş olur. Yani hal diliyle bunu der. Ya Rabbi senin dediğin gibi istersem olmuyor. Benim yaptığım gibi olmalı. Benim istediğim gibi olmalı dua. Senin istediğin gibi olmuyor dua. İbadet olmuyor. İcabet edilmiyor. Benim istediğim gibi olmalı ki icabet etmek zorunda kal. Böyle bir kibir vardır işte bunda. Şeytan insanları hayır gibi göstererek birçok batıla böylece sokmuştur. Evet. Allah izin verirse Bakara suresi 187. ayetiyle devam edeceğiz. Bir sonraki derste yine oruçla ilgili hükümler izah ediliyor bu ayette de. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı?
Abi kısasla ilgili soracağım mı? Mesela kısas. Diyelim ki adam Müslüman biri, Müslüman'ı öldürdü. Yani buna kısas lazım. Yani onu direktmen o adam mı, öldüren mi öldürmek lazım? Yoksa onun akrabaları falan geçiyor mu burada yani?
Hayır, akrabalar değil, öldüren kişi.
Direkt bu yani öldüren kişi işe
tabii,
geçer.
Tabii,
yani
direkt bu, katil hakkındadır. Hani yani akrabalarından biri çıksa dese ki onu öldürmeyin, onun yerine beni öldürün dese bu kabul edilmez. Kim öldürürse
böyle
o.
Böyle değil, sadece o öldüren sadece.
Tabii.
Yani amcaoğlu şu bu falan filan kardeşi.
Evet.
Bu şey de yine aynı şekilde.
Aleyküm selam ve
rahmetullah. Günümüzde kısas talep edemiyor. Ölüm konusunda öyle zaten yok da. Diğer konularda hakim olmadığı zaman şahıstan isteme.
Şahıs yok.
Hakim hükmedecek buna yani.
Tabii bu yetki hakimlerin elindedir. Kısas uygulamadıkları zaman günahkar olanlar onlardır. Diyet, sadece diyet isteyebilme var şu an.
Ha, diyet isteyebilir mi hakim haricinde? Nasıl? Yani hakim haricinde sen mesela kardeşim öldürdün veya bellisi olduğu.
Şimdi bak,
olduğu...
usul olarak şöyle yapıyorlar. Mesela hakim diyet olarak İslam'daki hükümden başka bir hüküm verebiliyor. Mesela adam öldürmenin diyeti 100 devedir. Eğer diyete razı olursa 100 deve der. Bugün diyette 100 devenin çok azı bir şey takdir ediliyor. Burada ne olur? Hakim böyle hükmetmiştir. Sen karşı taraftan zorla başka bir şey isteyemezsin. Ama eğer karşı taraf Allah'tan korkan birisi ise kendi gönlünden gerçek diyet neyse bunu verirse vebalden kurtulmuş olur. Eğer böyle yapmazsa vebal hala üzerinde kalmaya devam eder. İşte hakim böyle hükmetti, ben sadece onu bilirim derse bu tağutun hükmüne başvurmuş olur bu kimse. Tağutun hükmünü istemiş olur. Yani biz bu konuda kaldığımız zaman Allah korusun ki mesela bir Müslümanın işte bir Müslümanı kasten öldürmesi uzaktır. Yani uzak bir ihtimal. Yani bir Müslümana yakışmaz bu. Olacak iş değil. Çünkü bir Müslümanı öldürmek bir alemi öldürmek gibidir. Bu ayrı bir mesele. Fakat şöyle bir şey oluyor. Mesela kazayla ölüme sebebiyet verme. Olur. İnsanın başına gelir kazayla birisinin ölümüne sebebiyet verdiği söz konusu olursa bir Müslüman. Bu Müslüman ne yapmalı? İslam'daki diyet hükmü neyse maktulden, öldürülen kimseden bu şekildeki üzerine düşeni vermelidir. Hakim neye hükmederse hükmetsin.
Peki, geçen mesela arabaya ben kaza yaptım. Allah korusun. Kadın ölseydi.
Tabii ki İslam'daki hüküm yani kazayla öldürme hükmü cereyan ederdi.
İflas edendeki yanında bulduğundakini alabiliyorsun ya. Evet. Mesela kişinin gücü yok. Sonra ödemek üzere borçlanmış mı oluyor bu?
Abi yoksa
mesela ben birini öldürdüm. 100 deve. Ben 100 deve. 1 deve ödeyecek, 2 deve ödeyecek param var, malım var, mülküm var.
Evet.
Bu benim üzerindeki borç mu kalıyor? Evet. Yoksa borç kalır. Üzerindeki iyi bir şey yok.
Borç kalır.
Borç kalır. Mesela bu ölümde biraz yine bir şey ediliyor. Mesela yaralamalarda, kırıklarda şu an hakimler böyle bir diyette söz konusu değil. Kısas yok zaten de diyet de yok.
İşte bunu Müslümanlar bunda bilinçli olursa yani hem davalı hem davacı taraf bilinçli olursa Allah'ın hükümlerini birbirlerine uygularlar. Ama uygulamaz zaman yaptırım gücün yok maalesef.
Abi kasıtsız olduğu için de mi yüzde vermem lazım?
Mesela tabii bu hatalı öldürmede böyle zaten. Kasıtlı olduğu zaman kısas isteme hakkı var.
Kısas isteme ekstresi var.
Yüzde vermek zorundasın yani.
Tabii. Ha, diyet daha azına razı edersin. Yani karşı taraf daha az diyete razı olur. Bunlar ayrı mesele.
Ya yoksa abi mesela kişide değil mi?
Borçlu yani olur.
Kime vereceğim? Adam mesela
veli. Değil mi? Veli mi? Nasıl?
Şöyle bir şey yapılır bak. Mesela öldürülen kimsenin velisine denilir ki arkadaş resmi hükümde hakimin vereceği 100 milyar ceza. Allahu alem bu civarda yani 100 milyar geçmiyor pek. Fakat İslam'daki hükme göre en az 500 milyar. Yani en kötü ihtimalle bir deve 5 milyar. Belki de daha pahalı. Ama orta halisinden aldığı zaman 500 milyar. İslam'daki hüküm bu dersin. Fakat benim ödeyebileceğim diyelim 200 milyar. Misal söylüyorum. Buna razı olur musun dersin. Öbür türlü kanuni olarak bunu zaten benden alamazsın. Benim verebileceğim de bu. Bunlar razı olur musun diye helalleşme yoluna gidilir. Kabul ederse der, etmezse kalanını borçlanmış olursun.
Başka bağlamıyor mu hocam o zaman da mesela?
Nasıl?
Yani bir şekilde onunla bağlamış gibi olursun. Yani bu sana 100 bin lira verecek.
Yok, istediğini talep edebilir. Onu hiçbir şekilde hak sahibi değil ki zaten. Başka? Yani 100 milyardan fazlasına zaten hak sahibi değil karşı taraf resmi olarak.
Zaten. Yok da kişiye diyorsun ki mesela.
Yani dersin ki istersen 500 milyar hakkını talep et. Yani buna hak sahibisin. Ama dersin ki benim ödeyebileceğim bu.
Gücüm... Borçlanırsın 300 milyar da derse.
Yani bunu kabul etmezse yani borçlanırım.
Ya istemiyorsa adam.
İstemezse bağışlar o kendi bileceği bir şey.
Yani. Hadiste de ayette yani geçiyordu değil mi? Ayette de hadiste
bağışlar. Tabii bağışlarsanız diyor ya ayette zaten.
Ama kısası yani hocam, bağışlarsanız de değil mi?
Tabii. Diyette de böyle.
Güç yetirebilme şeyi var ya hocam bu şeyde. Onunla alakalı...
Oruçta mı?
He oruç.
Evet.
Onunla alakalı sahabelerden veya tabiinden bu güç yetirmeyi sınırlandıran ifadeler var mı hiç?
Yok bunu kişi kendisi takdir eder.
Yani hiç...
O tamamen vicdani bir sorumluluktur yani.
Adam diyor ya bu mesela güç yetirme buradaki işte yaşlılık veya şu dediği zaman bu adam dinde böyle bir sınırlandırma olmayan bir şeye sınırlandırma getirdiği zaman tehlikeli bir şey yapmış oluyor ya.
Evet.
Yani seleften mesela birisi demiştir ki işte yaşlılık işte bu güç yetirememe olayı veya şu onların dediğini alıp mı sadece böyle bir hüküm?
Şimdi seleften gelen kaviller sadece ayetlerin, hadislerin delalet ettiği manaları anlama konusunda bize ışık tutar. İcma etmeleri haricinde. Öbür türlü mesela Binbaz Rahimullah son asırlarda böyle bir fetva vermiştir. Yani güç yetiremeyen, mesela sürekli yolculukta oluyorum diyor bir tanesi veya buna benzer ağır işte çalışıyorum diyor. Bu yutikunehu ifadesine girer diyor. Fidye verirsin sen diyor. Ama bunu normalde bir Müslüman kendi vicdanında değerlendirmeli. Naslara karşı samimi olmalı. Yani güç yetirebilecekken güç yetiremiyorum dememeli. Bu imanın getirdiği bir şey. Veya münafıkça davranır, güç yetiremiyorum der. Güç yetirdiği halde orucunu yer.
O zaman ilim ehlinin vereceği cevap
da... Yani bu ilim ehlinin vereceği bir fetvaya kalmamalı yani. Kişi kendisi takdir etmeli. Bunu en iyi kendisi bilir çünkü.
Bir de ilk vasiyet şey olay bu. O nes olan ayet vardı ya hocam. O ayeti yani benim aklımda kaldığı kadarıyla normalde varise vasiyet yoktur muydu?
Evet.
Yani varis dediğin...
Varisten başkasına yani ayette Nisa 11 ve 12. ayetlerinde varisler sayılmıştır. Bu varisler dışında birisine yani akrabası olmayan birisine bir adam vasiyet eder. Ben öldükten sonra falanca mal filanın olsun der. Bu vasiyet hakkı var. Bu düşüldükten sonra kalan mallar varislerine şey olur. Bununla beraber şöyle tehditler de var. Yani vasiyet meselesi biraz daha geniş bir mesele esasında. Kişinin bütün malını bağışlayarak varislerini mağdur bırakması caiz değil. Nitekim Sa'd bin Ebi Vakkas bütün malını bağışlamak istiyor. Allah yolunda diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu olmaz diyor. O zaman diyor üçte ikisini bu da çoktur diyor. Üçte birini bu olabilir diyor. Bir kimsenin diyor işte bütün malını bağışlayarak varislerini mağdur bırakması yakışık almaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yasaklıyor bundan yani.
Bu üç gün vasiyet olmadan üç gün gecelemesi kişiye helal olmaz.
Bu vasiyet, bu vasiyet illaki mal hakkında değil. Gerek mesela olsun. Borcu vardır. Kimsenin bilmediği borcu vardır. Bunu söyler. Veya mesela bizim yapmamız çok önemli gereken şeylerden birisi. Ben öldüğümde selâ verdirmeyin. İşte sünnete uygun olmayan şu işleri yapmayın. Kabrimi lahit yapın. Veya işte kabrimde Kur'an okumayın. Bu vasiyetleri Müslüman yapmalı mesela. İllaki mal vasiyet olarak anlamayın bunu yani.
Lahit derken beton çukur değil.
Yani şak böyle kazılmış sıradan bir çukur şeklinde değil. Lahit böyle kıbleye meyilli çukurdur.
Gövdesinin yarısı çukura girmedim.
Yani vasiyet olmadan
hani gecelemesin
derken. Normalde bir vasiyet yazıp yere bırakmak mı? Yani,
yani yakınlarına bildirmesi bunu. Mesela hanımına bildirirsin, çoluk çocuğuna bildirirsin veya sana yakın olan birisine bu yazılı belgeyi verirsin. Bunun gibi.
Ya da sözlü. Sela
okun veya
abi. He? Sela tabi bidat. Özellikle bidat olması salavatla birlikte okunmasından. İlan edilmesi ayrı bir yasak. Yani böyle umumi bir ilanla ilan edilmesi ayrı bir yasak. Öbür türlü haber verebilirsin. Yani tanıdıklara, eşe, dosta. Mesela birisi gelir mescide girer işte falanca kardeşimiz vefat etmiştir der. Bunda bir sıkıntı yok. Ama böyle tellal, eskiden tellaller yaparmış bunu. Nâi diyorlar. Allah Resulü bundan yasakladı diyor.
Sıra bana geldi mi abi? Bu hüre hür, kadına kadın, köleye köle... Orayı ben tam anlamadım hocam. Yani mesela hür birisi köle birisini öldürdü. Ne olacak?
Orada kısas yok, diyet var.
Kadın erkeği öldürdü hocam.
Bunu eşitledi diyor İbn Abbas radıyallahu anh.
Hür hür öldürdüyse mi?
Tabii.
Kısas var.
Evet.
Bir de şey bu hilali görme olayı var ya hocam. Bunu herkes hani bulunduğu yerde mi Mesela
Müslümanlardan adil, güvenilir, şahitliğine güvenilir bir Müslüman işte ben hilali gördüm dediği zaman diğer Müslümanlar görmüş mesabesinde olur.
Hangisini? Bir kişi?
Yani bir... Ramazan'ın başlangıcında bir kişi yeterli, bayram ilanında iki şahit gerekli.
Burada teknoloji kullanılabilir mi?
Ne gibi?
Mesela biri başka bir ülkeden haber veriyor.
Bunun teknolojiyle alakası yok. Teknolojiyle kastettiğin şuysa mesela teleskopla bakıyorlar. Burada asıl olan şudur. Çıplak gözle yani beşerin görebileceği imkanla görmez. Kastedilen bu.
Şimdi şöyle bir şey var.
Teleskop bilmiyorum yani teleskop
yok mesela biz burada
tartışmalı bir konu yani.
Hilali gözlüyoruz mesela.
Evet.
Bir yerden de bir haber geldi.
Tamam.
Dediler ki hilali gördük. Ben de dedim ki ben hilali görmedim. Ben de gözlüyorum mesela.
Böyle bir deney yetkisi yok. Eğer gelen haber adil bir kimsedense böyle. Ama mesela Türkiye'de ne oluyor? Genelde olanı söyleyeyim. Suud'dan gördük haberi geliyor. Suud'lara güvenmeyin. Yalancı dolu.
İşte kim, yani nasıl güvenir?
Neden yalancı dolu? Şundan dolayı gördüm diyene ödül veriyorlar. Caize dedikleri bir ödül veriyorlar.
Allah Allah. Ya gördüyse gerçekten bir de o var.
Adil olması lazım.
Nasıl yapacağız abi?
Onu nasıl anlayacağız?
Biz güvenmiyoruz. Çünkü neden güvenmiyoruz? Eskiden güveniyorduk. Fakat iddet tutmuyor. Bu defalarca tekrar etti. Bazen görülmesi imkansız günde. Mesela geçen sene ne oldu? Biz gözlemliyoruz. Hilali görüyoruz. Takip ediyoruz her ay neredeyse. 28. güne denk gelmesi gereken günde Suud hilal gözlemeye çıkıyor. O günde birileri gördüm diyor. Nasıl iş yani? Bu olacak bir şey değil. Son günlerde hesaplamalara uymaya başladılar fakat hilali gözlüyormuş gibi yapıyorlar. Bu tip sakatlıklar oldu yani.
Yani bizde mesela hani biz hilale bakıyoruz mu şu anda?
Tabii zamanı geldiği zaman bakıyoruz. Hey, özellikle Ramazan ve Şevval hilaline, bir de Zilhicce hilaline. Diğer ayları takip edilse daha iyi olur da sağlama alması açısından. Ama özellikle bu aylar önemli ibadet vakitleri olduğundan.
Yani o zaten aynı şeklinden belli oluyor değil mi? Mesela
belli oluyor. Tabii. Mesela o konuda hatta resimlerini de koymuştum ben internete. Şimdi baktığınızda hilali kaç günlük olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ertesi gün daha da netleşir. Bazı günler çünkü şüpheli olabiliyor. Tam olarak günü çıkaramayabilirsiniz. Ama belli günler mesela 3. günden itibaren net görülmeye başlar. 4. gün, 5. gün görülür. 7. günde nettir, tam yarımdır. 8. günde birazcık artar. 9. gün böyle gider.
Yani biz mesela hani yurt dışından birisine soramayız mı yoksa o mu bize haber vermesi lazım?
Güvenilir biri ise, yani yok. Hilali gözleyen birisi ise
şimdi orada mesela sorarsın. Hani, hadiste hani geliyorlar ya. Yani biz hilali gördük diye geliyorlar. Normalde biz gözetliyoruz zaten hilali.
Şimdi bu fark etmez. Dünyanın neresinden olursa olsun güvenilir bir Müslümanın güvenilir şahitliğiyle bu bütün Müslümanları bağlar. Burada hata varsa o kişinin
burada
üstüne
bir ihtilafta mesela kanalmayan bir ihtilaf olabilir mi? İmkanları var.
Olabilir. Ama bir kimse bunu şey yapamaz. Bizim buradaki en büyük eksikliğimiz mesela hilafet olmaması sebebiyle Müslümanların emrinin, işinin tek bir kanat üzerine olmaması. Mesela halife olsa ve Müslümanların kadısı hata yapsa diğerlerinden o vebal kalkar. Ama burada ne yapmamız lazım? Müslümanlar alimlere, ilim ehline başvurmalı. İlim ehliyle beraber hareket etmeli. İlim ehlinin fetva vereceği bir alan bu. Kişi ferdi olarak fetva veremez burada. İlim ehline sorar. İlim ehli işte görüldü veya görmedi diye şahitlikler bunların değerlendirmesi vesaire işte bunu tayin eder. Bu tayin edildikten sonra da kişi ben görmedim diyerek böyle ferdi davranamaz. Yani Müslümanlarla beraber hareket etmesi lazım. Hatta kişi kendisi görse şahitliği kabul edilmediği için onun şahitliği kabul edilmese o tek başına oruç tutamaz. Müslümanlarla beraber hareket etmeli. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente ve tekele şerikelek ve estağfurke ve tuğbileyke.